Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati başladı. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder, bugün de Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Biyometrik verilerin ömür boyu korunması Türkiye-AB ortaklık hukukuna aykırı. Rotterdam Mahkemesi, Türk vatandaşlarının açtığı 3 ayrı davada biyometrik verilerin ömür boyu korunmasının özel hayatın gizliliği ve Türkiye-AB ortaklık hukukuna aykırı olduğuna hükmetti. Kişilerin parmak izi ve dijital resimlerinin saklanmasının Türkiye-AB ortaklık hukukunun Türk vatandaşlarına AB vatandaşlarından farklı muamele yapılamayacağı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme bunun ayrımcı bir uygulama olduğuna karar verdi. İşte bu konuyu telefon hattımızdaki konuğumuz Avukat Nasmi Türkoğlu konuşacağız ilk bölümde. İkinci bölümde ise Avukat Bedrettin Can Bolat ve Avukat Eyüp Sabri Can Bolat konuklarımız olacaklar. Türkiye'deki boşanmalarda eşlerin mal paylaşımı davalarını ele alacağız. Telefon attığımızda Avukat Nazmi Türkoğlu bizlerle. Sayın Türkoğlu merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk, sağ olun.
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Hollanda'ya AB üyesi olmayan ülkelerden gelen yabancılar parmak izi ve dijital vesikalık fotoğraf çektirmek zorundalar. Efendim bu birçok vatandaşın tepkisini alan bir uygulama oldu. Türk vatandaşları da bu uygulamayı mahkemeye taşıdılar. Sayın Türkoğlu, şimdi sizden hem bu süreci hem de mahkeme sonucunu öğrenmek istiyoruz.
Şimdi efendim, bir kişi Hollanda'ya gelmek için vize müracaatı yaptığında veya Hollanda'ya geldiğinde oturum, hani uzun vadeli kalmak için oturum müracaatı yaptığında tabii kişi kendisinin kimliğini göstermesi gerekiyor ve o kişiye ait olduğunu ispatlaması gerekiyor. Bunun işte geçmişte kötü kullanmalar olduğu için Hollanda Devleti işte 2004 tarihli bir kanunla beraber denildi ki bir kişinin kimliğini kontrol edebilmek için veya araştırma yapabilmek için biyometrik olaraktan, hani bütün parmakların dijital olaraktan şeylerini almak ve ayrıyeten de parmak izlerini almak ve ayrıyeten de vezikalık resimlerini çekmektir. Ve ayrıca de bunun Hollanda'ya giriş yapıldıktan sonra da uzun vadeli saklanmak için. Biz bunun zaten ayrımcılık olaraktan düşündüğümüz şu sebep var. Çünkü Avrupa vatandaşları için bir muafiyet konulmuş. Bizim zaten ilk talebimiz ve ilk itirazımız, hani Türkler için bu muafiyetlik neden konulmadı? Ve onların tabii ilk cevabı, siz Avrupa Birliği'nde üye değilsiniz, o nedenle size bu muafiyetlik verilmiyor denildi. Ve o nedenle de bu 3 dava açıldı denemek için. Ve burada önemli olan bir konu şudur. Şimdi tamam, elbette bir devlet bir kişinin kimliğini kontrol etmesi gerekir. Fakat hakim dediği gibi bunun için bir şüphe olması gerekiyor. Sizin görüşünüze göre Türk pasaportları yeterince bir kişinin ait olduğunu garantisi vermiyor mu? Veya biyometrik bilgiler almadan bunu kontrol edemiyor musun? Bu nedenle hakim öncelikle bir devletin bunun bir gerekçesi var mı? Hani bu, çünkü daha önce İnsan Hakları Mahkemesi İngiltere'ye karşı olan bir kararda biyometrik bilgileri almak ve saklamak kişinin özel hayatına bir aykırı olduğunu söylemiştir. O nedenle hakim dedi ki, yani bunu kabul edebilmem için bir muafiyet, yani bir gerekçesi olması gerekir. Bu gerekçe yok denildi. Ondan sonra hakime bıraktı. Özellikle bizim bildiğimiz Ankara anlaşmalarında yoldan çıkaraktan denildi ki hani burada iki ek protokol yapıldı. İşte 2.76 ve 1.80 ve burada bu maddelerde de önemli olan vatandaşlarımızın, hani işçilerimizin veya işçilerimizin ailesinin iş pazarına girmek için veya iş pazarındaki rahatlığını bozmamak için yeni bir engel konulmaması gerekir diye karar verilmişti daha önceden. Bunun da özellikle Avrupa Komisyonu Hollanda'ya karşı açtığı davada özellikle bu harç parasında yapılmıştı. Ve orada bu stand still clause kararı çıkmış. Hani yeni bir engel gelemez. Ve bu yürürlüğe girdiği sene 1976'da biz Türk vatandaşlarına biyometrik bilgiler alıyor muyduk ve saklıyor muyduk? Evet, tek bir parmak izi alınıyordu ama başka bir şey saklanıyordu. Hayır. Bu nedenle de hakim dedi ki buna aykırıdır. Ve son olaraktan da bence çok güzel bir şeydi. Bu biyometrik bilgileri almak ve ayrıca da saklamak, bu kadar uzun zaman saklamanın ayrımcılığa karşı olduğunu ve bu nedenle hani Avrupa vatandaşıyla Türk vatandaşlarının aynı muamele görmesi gerektiğini karar verdi. Ve o nedenle de şu an o üç kararda da Rotterdam Mahkemesi Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararı reddetti. Tabii bunun temiz mahkemesi var. Hani bu daha bu kesin değil. Ama bu günlerde belli olacak ki hani Adalet Bakanlığı, Hollanda Adalet Bakanlığı temize gidecek mi, gitmeyecek mi?
Siz de bu davanın takipçisi oldunuz değil mi Sayın Türkoğlu?
Evet, bu işte bu bizim zaten uzun zamandır bu konuda ortak çalıştığımız avukat, Hollanda'da bir avukat var. Onunla beraber zaten uzun birkaç defa Avrupa Divanı'na beraber ortak gitmiştik. Bu onun davasıdır ve bunu yakından takip ediyoruz.
Evet, itiraz sürecinde de herhalde gelinen durum bu. Bekliyorsunuz galiba temiz sürecinin de ne olacak, ne bitecek?
Evet, biz bu kararı bekliyorduk efendim. Hani çünkü gerçekten hani bir yeni bir uygulama yapıyorsan bu vatandaşları engelliyor. Çünkü yeniden bir yeni bir sistem koyuyorsun ve ayrıca da Avrupa vatandaşıyla bunu aynı muameleyi vermiyorsun. Çünkü Ankara Anlaşması'nın hedefi buydu zaten. Bizim dediğimiz siz Ankara Anlaşması'nı neden imzaladınız? Avrupa vatandaşıyla Türk vatandaşları arasındaki farkı gittikçe azaltmak için. O zaman yeni uygulamalarda bu ayrımcılığı yapamazsın diye böyle bir karar bekleniyordu efendim.
Evet. Ayrımcılığa, çifte standarda son vermek adına bu davalar açıldı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Eklemek istediğiniz var mıydı?
Vallahi şimdi biz daha her zaman bunu söylüyoruz. Hani Avrupa'da daha farklı ülkelerde çünkü çoğunlukla baktığımızda hani Hollanda en küçük ülke bu Avrupa Birliği'nde fakat Avrupa Divanı'na dava götüren en çok fazla olan bir ülke. Hani diğer Avrupa ülkelerinde de hani buna yönelik bir çalışmalar olursa hani vatandaşlarımızın, Avrupa'daki vatandaşlarımızın hakları daha iyi korunur diye düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız için.
Teşekkürler efendim.
İyi günler. İyi. Hollanda'dan bağlandı konuğumuz Avukat Nazime Türkoğlu.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Türkiye'deki boşanmalarda eşlerin mal paylaşımı davalarını konuşacağız. Avukat Bedrettin Canbolat, Avukat Eyüp Sabri Canbolat bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Bedrettin Bey.
Hoş bulduk İpek Hanım.
Ve Sayın Sabri Bey sizler de hoş geldiniz.
Merhabalar.
Efendim. Efendim, mal rejimi sözleşmesi ne demektir diyerek ilk soruyla bir giriş yapalım dilerseniz konuya. Ve medeni kanunumuza göre eski ve yeni mal rejimleri konusunda neler söylemek istersiniz? Sözleşmeyi kimler, nerede yapabilir?
Şimdi İpek Hanım, mal rejimi sözleşmesi deyince, rejim dediğince sanki devletlerin rejimi gibi anlaşılıyor da bu öyle değil. Evlilikte eşlerin mal rejimi. Manası şu: boşanma yapılırken, inanın boşanma bazen o kadar da zor olmuyor da iş mala geldiğince kıyamet kopuyor. İşte bunun anlamı, boşanma sırasında eşler mallarını nasıl paylaşacaklar? Bunu gösteren sisteme biz mal rejimi diyoruz. Burada iki tane mal rejimi oldu daha önce. Bir eski ve bir de yeni tabir ediyoruz. Eskiden amacımız şu: medeni kanunumuz biliyorsunuz 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yeni medeni kanun yürürlüğe girdi. 14 yıldır bu kanun yürürlükte. Ama eski olan evliler de var. Mesela biz 40 yıllık evliyiz eşimizle. Ne olacak, eskisi kaldı mı?
2002'den önce edinilmiş bir sürü mal
var. Tabii, bir de
var.
Eski olan mal rejimi var. Eski mal rejimine biz ne diyoruz? Neydi sahibim?
Edinilmiş mal rejimi.
Yok. Mal edinilmiş mal ayrılığı rejimi. Affedersiniz. Mal ayrılığı rejimi. Bunun manası şu kısaca: eski rejimde
senin malın.
Malların, evet, belgesi kime aitse ona ait. Hemen örnek verelim. Mesela bir ev var.
Tapusu.
Evin tapusuna bakıyorsunuz. Kimin adını yazıyorsa mal onun. Arabaya bakıyorsunuz. Ruhsatta kimin adı yazıyorsa onun. Banka hesabına bakıyorsunuz. Kimin adı yazıyorsa onun. Ne demek bu mal ayrılığı rejimi? Herkesin malı belli. Ama yeni gelen sistemde de ne var? Edinilmiş mallara katılma rejimi var. Edinilmiş mal demek eşlerin birlikte edindikleri mal. Biraz sonra açacağız o konuyu. Böyle olunca rejim ikiye ayrılmış oldu. Şimdi mal rejimi sözleşmesi diye de bir sözleşme var. Bu sözleşme nişanlıyken de yapılabiliyor evlenmeden önce veya evlendikten sonra da yapılabiliyor. Evlenme sırasında yapılabilmesi için ne yapılıyor İpek Hanım? Evlendirme memuruna müracaat ediyorsunuz ya, biz evleneceğiz filan diye. Yazılı olarak orada diyorsunuz ki biz mal rejimi olarak edinilmiş mallar rejimini seçtik dersiniz.
Ya
veya
seçmedik.
Eski mal rejimini seçtik mal diyebilirsiniz ayrılığı. Mal ayrılığı. Demek ki, hı-hı, evlenme sırasında da olabilir, evlilikten sonra da olabilir. Bunu nerede yapacağız? Noterlerde yapacağız. Bizim kendimiz yapmamız yetmez. Noterlerde uzatmayalım. Düzenleme ve onaylama deniyor. Düzenleme demek noter kendi yazar, siz imzalarsınız. Onaylama da siz dışarıda hazırlarsınız. Noter tasdik eder, imzalar onlara aittir der. Kısaca bunları söyleyebiliriz efendim.
Biz hemen iletişim yollarımızı da hatırlatalım dinleyicilerimize. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Dilerseniz bizlere yazabilirsiniz sorularınızı. Elektronik posta adreslerimiz hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Bizler bu hafta Türkiye'deki boşanmalarda eşlerin mal paylaşımı davaları üzerine konuşuyoruz ama illaki bu konuyla alakalı olmak zorunda değil sizin sorularınız. Hukuki tüm sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. İkinci soruyla devam edelim Sabri Bey. Edinilmiş mallar dedik. Edinilmiş mallar ne demek? Kısaca izah eder misiniz ve hangi mallar edinilmiş mallar kapsamına giriyor?
Evet, Bedrettin Bey başlangıçta rejimi anlatırken yani bir hukuksal statü değil, bir konunun açıklanması demişti. Ben de bu rejim konusunu önemsiyorum. Hani kiloların kilo vermesi bir rejimdir ya. Evlilikte de mal evlilikte de mal rejimi sana ait olmayan malın karşı tarafından götürülmesi. Yani gene bir mukayese edersek bir yağları eritme durumu var. Aynen. Zaten evliliklerde buradan.
O zaman geçiyor. Hanımlar yağları çok eritiyor, malı erkekler mi götürüyor oluyor biraz.
Öyle olunca şimdi edinilmiş mallar neler, onları anlatalım. Çalışmak ve çalışmanın karşılığında aldığımız şeyler. Zaten bu dünyaya niye geldik? Çalışmaya gelmişiz değil mi? Öyle olunca çalışarak neler almış olabiliriz? Para kazanmışızdır, araba almışızdır, arsa almışızdır, ev almışızdır, kooperatif hissesi, devre mülk hissesi. Yani çalışmanın karşılığında aldığımız bütün edinimler. Bu örneklerin altında toplanır. İşte bunlar edinilmiş mallardır. Biz dinleyenler şunu söyleyebilir. Evlendik, evlendikten sonra siz spikersiniz, çalışıyorsunuz, eşiniz yanılmıyorsam bankacıydı, çalışıyor. Şimdi işte benim eşim haber spikeri çalışıyor. Ben avukatım, çalışıyorum. İnşallah her ikimiz için de söylüyorum. Kimse boşanmasın ama bizlerin buradan kazandığı gelirler edinilmiş mallar. Akılda kalsın diye söylüyorum. Diğeri nedir? Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kuruluşlarının personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler. Çok tipik sandık ödemeleri nedir? İşte ordudakilerin OYAK sandığı var. Emniyettekilerin polis yardımlaşma sandığı var. Makine kimyanın var. Devlet kurum ve kuruluşlarının var. TRT'nin var mı bilmiyorum ama.
Var.
Bu tip sandık ve benzerlerinin yaptığı edinimler ve ödemeler de edinilmiş mal. Çalışma gücünün kaybıyla ödenen toptan tazminatlar. Allah korusun. Örneğin ne oluyor? Tuzla'da tersane kazaları oluyor. Türkiye'de birçok trafik kazası oluyor. Bunun sonucu ödenen tazminatlar ve kişisel malların gelirleri. Buna bir örnek vermekte fayda var. Örneğin benim Bedrettin Bey'den dolayı bir evim var diyelim mirasen. Hatta hayattayken bana hibe yoluyla bağışladığı bir babadan gelen malım var. Yok öyle bir mal da hani diyelim öyle bir mal karşılığında.
İleride olacak inşallah.
Öyle bir malın sonucunda onu ben kiraya verdim. Evet. Büyük bir dükkan. Örneğin çok büyük bir süpermarket zincirini aylık 40-50 bin TL karşılığında kiraya verdim. Mal gene benim kişisel malım ama malın getirdiği edinim olan kira geliri edinilmiş mala giriyor. Bunlar bu tip örneklerdir.
Evet. Şimdi de kişisel mallara geldi sanıyorum sıra. Bunu açık daha kavuşturalım mı Bedrettin Bey?
Hay hay.
Bu kişisel mallara örnekler de verelim. Evet.
Şimdi İpek Hanım aslında evlilikteki mallar iki ayağı var. Üçüncü bir ayağı yoktur. Birinci ayağı Sabri'nin söylediği edinilmiş mallar. İkincisi de kişisel mallar. İkinci ayak bu. Başka bir ayak yok. Kişisel mal dediğimiz zaman zaten kelimenin kendisinde var. Değil mi? Kişiyle alakalı. Evlenen kişiyle alakalı. Hemen örnekler verelim. Kişisel mallar nedir? Diyor ki yasa kişisel kullanım eşyaları demiş. Ne demek? Şimdi mesela bir terzi hanımın kendi dikiş makinesi. Onun nedir? Kendi mesleğiyle alakalıdır. Doktorun muayenehanesi. Araç ve gereçleri, muhasebecinin büro malzemeleri veya bir hanımın kendi ihtiyaçları gibi olan mallar onun kişisel eşyalarıdır. İkincisi, katılma rejiminden önceki olan mallar. Bunun manası şu, evlenmeden önce herkesin kendine göre bir malı olabilir. Hatta biz şimdi çok görüyoruz, mesela şimdi bazı hanımlar evlenecek, biraz da geç evleniliyor İpek Hanım. Diyelim ki 30'lu yaşlara gelmiş, Bedrettin Bey diyor evleneceğim ben şimdi ama diyor memuriyet yaptım. Benim diyor çok güzel bir arabam var. Bir tane daire aldım. Biraz da bankada param var. Ne olacak diyor. Kara kara düşünüyor. Ben evlenirsem şimdi kocam bunlara ortak mı olacak filan diyor. Ortak mı ortak olamaz. Niye olamaz? Ben evlenmeden önceki olan benim mallarım. Çok önemli. Evlenmeden önce benim babamdan miras mal kalmış. Hocamla veya eşimle hiç alakası yok. Evlenmeden sonra da olursa olmaz. Niçin? Beraber kazanmadık. Demek ki bunlar çok önemli. Bundan dolayı evlenmekten korkan insanlar var. Hiç korkmasınlar. Aman evlensinler. Yani hakikaten öyle. Eğer korku oysa öyle bir şey yok. Bir de manevi tazminat alacakları diyor. Ayrıca kişisel malların yerine geçen değerler demiş. Bunun manası şu. Örnek verelim şimdi. Mesela sizin bir arabanız var. Kendi arabanız. Evlenmeden önce almışsınız. Şimdi bu mal doğru ama hamur gibi düşünün bakın. Şimdi bir hamurda neler olur? Börek olur mu? Çörek olur mu? Kek olur mu? Bir sürü şeyler var. Ben anlamam da hanımların işinden. Ama aynı hamurdan bak şimdi. Börek, çörek vesaire gidiyor. Ben şimdi arabamı satmışım. Olamaz mı? Gitmişim üstüne biraz para katmışım. Daire almışım. Dairemi satmışım. Arsa almışım. Arsamı satmışım. Bankaya para yatırmışım. Hepsi aynı hamurdan olduğu için kişisel değerlerin yerine geçen değerler diyor. Yani o ilkteki gibi kalmıyor. Siz aynı parayla ne almış ne yapmışsanız gene kişisel. Onun hamuru mayası bozulmuyor.
Böyle karşı taraf anlatayım. Hak talep edemiyor.
Tabii. Önemlidir kişisel mallar. Evet.
Evet.
Hamur börekle iyi anlattınız.
Efendim?
Bir karbonhidrat üzerinden.
Vallahi. Yani hanımlar iyi bilir bu işi de hamuru böreğe. İnanır mısın? Hayatımda da anlamam. Örnek vermek için söyledim. Şimdi beni dinleyenler bazı evlenme programlarında var ya erkekler. Ben diyor mutfaktan çıkmam diyor. Çok güzel hamur yaparım. Hamur açarım. Biz onlardan değiliz.
Yumurta kırdığınızı görmedik.
Yumurta daha. Kırdığımızı gören varsa o zaman sözümü geri alacağım.
Buyurunuz.
Efendim Türkiye'de saatimiz 14.24'e yaklaşıyor. İletişim yollarımızı hatırlatalım dinleyicilerimize. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Efendim her cuma olduğu gibi avukat Bedrettin Can Bolat, avukat Eyüp Sabri Can Bolat konuklarımız. Sizlerin de sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'deki boşanmalarda eşlerin mal paylaşımı davalarını konuşuyoruz. Sabri Bey'le devam edeceğiz. Mal rejiminin tasfiyesi yapılırken bu malların hangi tarihteki değerleri esas alınacaktır?
örnek verelim. Evlilik fi tarihine dayanıyorsa misal. Kaç yılda evlendiniz?
Bak bizi fi tarihine götürdü. 40 yıl. Evet. Epey geriye gittik bakalım.
Şimdi 40 yıl önce evlendiler. 39 yıl önce bir mal edindiler.
Evet.
Allah göstermesin bu yıl bir boşanma vuku buldu. 39 yıl önce diyor ya Facebook'tan önce buralar tarlaydı hep diye. 39 yıl önce orası belki bedavaya alındı. Ama değil şimdi mi? Ankara'nın göbeğinde dev bir arsam var düşünsene. Öyle olunca çok kıymetli bir rayiç değeri olur.
Yok yalan değil gerçekten biz 39 sene önce ablamlara bir daire almıştık belli bir yerde 60 bin liraydı. Şimdi zannediyorum 400 milyar lira. Sen efendim biz bunu 60'a aldık gel paylaşalım olursa olmaz o paylaşma olmaz.
Bugünün öyle olunca bugünün serbest piyasa rayiç değeriyle yapılıyor. Evet. Burada rayiç demek sürüm değeri yani piyasada evet. En son tarihe yakın dava kararı çıkmadan önceki bilirkişi değeri neyse o. Çünkü diğer türlü hakikaten örneğin benim ailem 40 yıllık evli. Sizdeninki de öyle 25-30 yıllık evlidir. Hani o zaman alınmış mallar otomobil olarak düşünün. O zaman bitti Renault 12 Toros kıymetli değildi ama şimdi 50 yaşında bir Toros'un varsa antika değeri var. Yani ciddi para eder. Öyle bir ev parası eder hatta. Öyle olunca davanın tarihe çıkmadan en yakın tarihte yapılan keşif değeri geçerli. Bunu akılda bulundurmakta fayda var.
Evet. Efendim eşlerden biri mal rejimi sona ermeden önceki bir yıl içerisinde diğer eşin rızası olmadan daireyi hibe ederse veya evet. Kasıtlı olarak mal kaçırırsa ne olacak?
Evet. Şimdi İpek Hanım olayı şöyle düşünürsek daha rahat anlarız. Boşanma esnasında mal konusu gündeme geldiği zaman ne olur? Bir mevcut mallar vardır. Onlar önünüzde tapusu var, araba orada duruyor, arsa kaçmamış, bankadaki paralar duruyor. Onlar sorun yok. Neden? Gözünüzün önünde. O duruyor. O sorun değil. Onu halledersiniz. Burada sorun olan şu şimdi. Diyor ki tasfiyeden önce önceki bir yıl içerisinde yani şimdi diyelim ki 2015 yılında boşanırken 2014 yılında eşi tutmuş hibe diyoruz. Bağışlıyor. Ona buna mal kaçırıyor. Bağışlamak suretiyle. Bu geri döner diyor. Mal orada değil ama bedeli bağışlanmamış gibi geri dönecek. Niye? Sen haksız bir şekilde bir sene önceden bu malı tutmuşsun, bir nevi kaçırmışsın. Hı hı. Geri dönecek. Bunlara eklenecek değerler deniyor. Birincisi bu. İkincisi, bir yıl şartını da kaldırıyor. Diyor ki eşinin kötü niyetli olarak elden çıkarmış olduğu mallar bu katılma alacağını. Örnek verelim şimdi. Mesela bir insan, diyelim ki bir erkek kafasına koymuş, ben boşanacağım diyor. Bu ne demek? Hava bulutlandı. Bulutlanan hava ne olacak? Yağmur yağacak demektir. Yağmur yağacak olan insan ne yapar? Şemsiyesini hazırlar. Öyle mi? Evlilikte de böyle insanlar var. Diyor ki ben diyor bir iki seneye kadar boşanacağım. O zaman diyor bu malları elden kaçırayım. Boşanmadan önce. Malı satıyor ona buna. Eşinin rızası olmadan. İşte böyle durumlarda hakkaniyeti, adaleti sağlamak için eklenecek değerler dediğimiz bizim rızamız olmadan bağışlamış, rızamız olmadan malı kaçırmış sağa sola, onları kaçırmamış gibi, bağışlamamış gibi gelir hesabın içerisine girer. Başka türlü adil olmaz. Bunlar çok güzel şeyler. Evet. Dolayısıyla boşanma davalarında boşanacak eşlerin, ne yapalım benim kocam iki sene önce bunu sattıydı, bunu da kardeşine, teyzesine bağışladıydı demesinler. Onları da geri hesaba döndürmek suretiyle hesaplarını ne yapabilirler? Daha adil hale getirebilirler. Güzel şeyler bunlar.
Evet. Evet. Geçmiş 10 yılı da kapsıyor değil mi? Bu sadece bir yılı sınırlı bir
yok,
zaman
hayır,
zarfı
orada,
değil.
Hatta şimdi medeni yasanın 2002'de çıktığı için 16'ya da girdik. 14 yıllık geriye doğru gidebilir. Hı-hı. Çok güzel. Aynen, çok güzel evet. Bunlar.
Uygulaması çok oldu artık.
Var. Evet efendim. Buyurun.
Efendim eşlerden birisi vefat etti. Birlikte oturdukları ev ölen eşine ait. Sağ kalan eş ve eş daire ve dairedeki ev eşyaları için ne gibi bir talepte bulunabilir Sabri Bey?
Evet şimdi sağ kalan eşlerden yani eşlerden birisi ölünce bir tanesi sağ kalıyor haliyle. Bu dairede ölen eşe ait. Gitti ama mal kaldı. Mısırlı gibi yanında da gömemeyeceğimize göre evi. Artık adam gitti ama ya da kadın gitti. Daire.
Mısırlı deyince şimdiki Mısır'dan bahsetmiyoruz yanlış anlaşılır.
Eski Mısır diyelim.
Eski Mısır.
Firavun dönemi.
Firavunların döneminde eşyaları da gömüyorlarmış ya. Ben Sabri Bey oraya kafayı taktı. Her şeyi onlarla beraber götürüyor adamlar diyor.
Ben orada en çok atları acıyorum. Ya. Öyle mi? Atını da gömüyorlar yani. Evet. Hoş değil.
Doğru.
Şimdi... Buyurun. Böyle olunca sağ kalan eş, ölen eşe ait olan birlikte oturdukları o daireyi üzerine katılma alacağına mahsup ederek yani yetmez ise örneğin diyelim %60'ı adamındı, adam vefat etti, %40'ı kadınındı. Alırlarken böyle bir gelir dağılım vardı. O %40'ını katılma alacağına mahsup ederek öder, yetmezse bir bedel öder ve o daireyi intifa veya oturma hakkı alır. Bu intifa ve oturma hakları önemli. Çünkü sağ kalan eşe hayatta kalan iki tane o daireden hakkı kalıyor. Bir tanesi intifa hakkı, öbürü oturma hakkı. Oturma hakkını ben önemsiyorum. Sebebi şu. Aslında yaşlığa gelindiği zaman eğer tapuda işleri yapmak çok zul geliyorsa, en azından eşi ileride çocukların da zulmünden korumak için. Çünkü günümüzde artık yani ebeveyn evlat ilişkileri biraz tartışmalı. Öyle olunca kalan eşe oturma, ölünceye kadar oturma hakkı tanımak, özellikle bayanın üzerine bunu tanımış olmak bence çok istifade edicidir. Aynı zamanda erkeklerin yaşam süresi bayanlardan daha kısa olduğu için bunu başka bir programda tartışırız. Niye?
Evet. Güvence altına alabilir değil mi?
Güvence altına kalabilir. Çünkü sağ kalan eşin gene o dairedeki ev eşyaları, örneğin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, halı gene içinden mahsup edilerek ve bedel eklenerek mülkiyet hakkını tanımasını isteyebilir. Şimdi şöyle düşünelim. Biz bu konuları bir dava dosyası gibi görüyoruz ama bir de gerçek var. Yaşanılmış bir hayatın tasfiyesi var. Yani hayatın içerisinde aslında korkutucu ve ürkütücü bir iştir. Yani düşünsenize 40-50 sene boyunca yaşadığınız, beraber hayat sürdüğünüz bir insanla ya ayrılık kararı almışsınız ya da vefat etmiş, ondan kalan eşyaları paylaşmaya gayret ediyorsunuz. O yüzden bizim burada metinsel anlamda anlatmaya çalıştığımız şeylerin gerçek hayatın içerisindeki yüzü oldukça acıdır.
Evet, acı.
Son 7-8 dakikamız.
Evet, dilerseniz bir kez daha bizler telefonlarımızı ve elektronik posta adreslerimizi yineleyelim. Telefon hatlarımız açık. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınızı bekliyoruz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Bediettin Bey, önce artık değer ne demektir? Bunu açıklayalım dilerseniz. Evet. Malların tasfiyesinde artık değer de nasıl hesaplanır?
Evet. Şimdi bizim hukukumuza gerçekten bunlar hep yeni gelmiş kavramlar İpek Hanım. Biraz izahı da zor çünkü teknik tarafları var ama ben şöyle basitçe izah etmeye çalışalım. Ne yapıyoruz biz? Tasfiye yapıyoruz. Yani kişilerin alacağını ortaya çıkarıyoruz. Evlilikte bu malların tasfiyesini yapabilmek için şöyle hareket ediliyor. Deniyor ki biraz önce söylediğim gibi bir mevcut mallara bakıyorsun. Onlar kaçmamış duruyor. Tapusu, evi, arazisi duruyor. O malı şuraya koyduk. Bitmedi. Biraz önce anlattığım gibi eklenecek değerler dedik. Malı kaçırmak için koca satmış, bir tarafa bağış yapmış. O da mal ortada olmamakla beraber onun değerinde ekledin, topladınız ikisini. Mevcut mallarla eklenecek değerleri. Onun içerisinden bir şey daha var. Borçlar da çıkacak. Mesela şimdi bakıyorsunuz, biz boşanmalarda çok görüyoruz. Diyor ki Bedrettin Bey diyor, biz diyor eşimle beraber 300 milyara bir daire aldık diyor. Örnek, şu kadarını peşin, bu kadarını da taksitle ödedik. 300 milyarın biz 150'sini ödedik. Daha bitmedi ki. 150 milyarda borcumuz var diyor. Şimdi bunu tasfiyesini yaparken ne olacak? Borçları da çıkaracaksınız içeride. O sizin paranız değil. Tekrar topluyorum. Mevcut mallar, eklenecek değerleri topladık. İçinden borçları çıktık. İşte artık değer dedikleri bu. Hani bu biraz benzetme oluyor ama eskiden ben küçüklüğümde annem bize kıyma aldırırken kasaba gidince kasap derdi ki kemik paylı mı kemik paysız mı derdi. Yani bir kemik payı düşürürdü kıymadan, bir de öyle verilirdi. Onun gibi bu kemik payını falan düştükten sonra borcunu da, kalan değer artık değer. Yani paylaşılacak para bu. Onu da eşlerden biri cebine koyup gidemez. İkiye bölecekler. Yarısı onun, yarısı benim. Ama burada da şöyle bir yanlış anlama. Mesela bir daire düştü, artık değer değil mi? Diyebilirsiniz ki o zaman iyi, dairenin yarı hissesi onun, tapusu yarısı benim. Hayır. Orada alacak hakkı doğuyor. Tapu kiminse gene mal onun da. Orada çıkar alacak kadar paranızı alıyorsunuz. Şimdi toplumdaki insanlar bunun detayını bilmediği için iyi iyi diyor, sonunda ben dairenin yarısı benim, yarısı onun tapuyla, değil. Yani buradan şuna gelmek istiyorum. Boşanmalar sırasında eğer o mal sizde kalmasını istiyorsanız, tapu sizdeyse sizde kalır ama yarı bedelini karşı tarafa ödersiniz. Böyle bir sistem. Hı hı. Artık değer budur.
Çok fazla yanlış bilgi var değil mi bu konuda?
Ama normaldir, yeni şeyler. Biraz da teknik tarafları var. O açıdan evet. Doğru efendim.
Evet. Sabri Bey'le devam ediyoruz konuya. Eşlerin karşılıklı alacakları varsa o zaman ne yapılacak? Nasıl hesaplanacak alacaklar?
Pratik yol, helalleşin. Ama mümkün değil ki, davalaşıyorlar. Artık o zaman yapacak şey takas. Hı. En kolay yöntem bu. Örneğin yani borçlu takası ileri sürmeli. Diyecek ki kardeşim benim senden alacağım şu, senin de benden alacağım bu. Aşk bitti, yapıp haydos bu saatten sonra.
Ekonomik ortaklık da sona eriyor.
O yüzden yapacağımız şey. Halbuki boşanma tasfiyesinde karşılıklı alacakları hakim reysen kendiliğinden bir takip, yani bir talep olmaksızın göz önünde tutuyordu. Örnek verelim, akılda kalsın. Ayşe'nin Mehmet'in dairesinin tamiri için 10 bin lira harcamış olsun. Dairenin değeri de 40 bin lira olsun. Katkı oranı 1/4. O 1/4'ü isteyecek. Evet. Doğru. O kadar net. Yani orada araba, ev artık kim ne kadar katkı yaptıysa diğer taraf katkısı oranında oradan talebini isteyebilir.
Evet. Son 5-6 dakikamız kaldı. İletişim yolları tekrarlayalım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Hukuki sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz. Efendim, boşanmayla mal rejiminin tasfiyesi davası birlikte mi açılıyor yoksa ayrı ayrı mı? Bu davalar hakkında kısaca bilgi aktarır mısınız?
Şimdi İpek Hanım, dışarıdan bakıldığı zaman boşanmayı da malı mülkü de bir davayla bitirelim demek hani ekonomik gibi görülebilir. Ama biz uygulamada ayrı ayrı açıyoruz. Nedeni şu, zaten önce şimdi tasfiyenin yapılabilmesi için boşanmanın olmuş olması lazım. Tasfiye hakimi bakıyor, diyor ki kardeşim diyor, siz daha boşanmamışsınız öyle ya. Bir boşanın ki malınızı da tasfiye edelim diyor. Öyle olunca ben uygulamada kişisel olarak şöyle açıyorum. Malları kaçırmasınlar diye. Boşanma davasını açıyorum önce. 2 gün sonra da tasfiye davasını açıyorum. Ama tasfiye davası boşanma davasının sonucunu bekliyor. Bazı meslektaşlarımız da ikisini birden aynı dava dilekçesiyle açıyor. Hakim onu görünce diyor ki ben mal davasını tefrik ediyorum, ayırıyorum, ikinci bir dosya yapıyorum diyor. Çünkü ben önce boşanmayı bitireyim, sonra mala geçelim diyor. Doğru olanı bu. Uzatmadan ben kendi yaptığımı söylüyorum. Önce boşanmayı açıyorum. Bir de ikisi birbirine karışırsa mahkemeler zorlanıyorlar. Delil toplanması, zaten şahitlerde ifade alınması zor. Tefrik kararı da veriliyor. Önce boşanmayı açalım. Boşanmanın gerçekten kendi şartları var. Arkasından da bu mal davası. Biraz uzadı ama malı da böyle basit düşünmeyin. İpek Hanım, o kadar şey ki, düşünün 20 sene 30 sene evli kalmış insanlar. Aman efendim, ben başım dönüyor bazen. Mesela diyorlar ki Bedrettin Bey, biz kooperatife girdik. Kooperatiften işte kocam bana devretti, ben ona devrettim. O kadar yatırdı, bu kadar yatırdı, onu sattık. Araba aldık, arabayı sattık. Şunu, yahu kardeşim, zincir gibi gidiyor. Mahkeme saçını başını yolacak. Bu bir mal da böyle. Onun için her malı teker teker yazıyoruz. Daha başında hamur halinde ele alıyorum. Ne yaptınız, börek mi? Börekten sonra çörek mi, kök mü filan derken son şekli yakalıyorsun. Başka türlü mal rejimi tasfiye olmaz. Bir de millet işin içine neredeyse bardak, tabak, çanak efendim şeyi de karıştırıyorlar. Tabaklara kadar, kadar. Bazı hanımlar çok şey. Benim için hatırası var. Yahu kardeşim, hatırası var da biz müze mi açıyoruz? Tasfiye yapıyoruz. Tabağı sen al, çanağı da o bir alsın gitsin. Mahkeme içinden çıkamıyor. İnan öyle. Yok ama, yani bana gelse tuvalet, ben çabuk halledeceğim.
Tuvalet fırçasını götüren gördüm.
Var ya, var. Vallahi var. Yani affedersin, onu da suyunu çıkarmamak lazım. Her şeyi, ben hep şunu söylüyorum, uzadı ama. Ya arkadaş, biz bir yuva yıkıyoruz artık, öyle mi? Onun arasında artık bir yaprağın lafı olur mu? Efendici, ikimiz de ayrılalım, bitsin, bitsin. Araba kazası gibi düşünelim. Arabamız kaza yaptı, ben çok şükür ölmedim ama bir hasarım var. 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar neyse. Bitti. Doğrusu bu. Hadi alasım artık. Öyle mi? Böyle düşünüyorum. Evet. Siz kafayı salladınız ama öyle. Evet. Sabri Bey de son söz.
Evet, artık son sözleri size bıraktık. Evet. Sabri Bey, neler paylaşmak istersiniz?
İnsanlar evlenirken boşanacağım diye evlenmiyorlar ama evlendikten sonra boşanmak için bütün gayretleriyle, her şeyle böyle can hıraş gidiyorlar. Aslında görmedikleri şey yok. Evet. Yarış atı gibi çevreyle bir mukayese. O ona jip almış, bu buna evin iyisini almış. Takının büyüğü, pırlantanın. Bazı sanatçılarımız var ya, Instagram'da göktaşı gibi pırlanta gösteriyor. Ya. Yani şimdi biz hayatı biliyoruz. Onun nasıl kazanıldığını da biliyoruz. Öyle olunca yani bence huzur bunlarla alakalı bir mevzu değil. Ama iş bu noktaya gelirse avukata da ya da hukukçuya da kime giderseniz gidin, gittiğiniz zaman sihirli bir değnek yok. Geliyorlar bize, soruyorlar şansımız nedir? Ne bileyim, ben milli piyangocu değilim. O yüzden dava şansın şu. Ne kadar delilim varsa bu davalarda, doğru mudur? O kadar ortaya sürebileceğin şey var. Bu yüzden tapuların, araç ruhsatlarını, banka hesaplarının, bunların çok iyi ortaya konması lazım. Şahitlerinin çok iyi konuya vakıf olması lazım. Evet. Eşlerin büyük bir çoğunluğu maalesef bizim gördüğümüz davalarda, eşimin haberi yok ama benim bankada bir 200-300 binim var diyor.
Hanımlar ya, da çok var mı?
Hanımlar da çok var. Yani ben çoğu bayanla konuştuğum zaman
hocamın diyor, hiç haberi yok ama haberi benim yok bir 60 var, bu ne olacak, mahkeme bunu öğrenir mi diyor.
Adam da diyor ki ben de diyor diğer bayan arkadaşım var bir tane, ona jip aldım, şimdi çıkar mı ortaya diyor.
Hay maşallah.
Zaten vaziyet böyle
İkisine
olmuş
de
artık.
İkisine de bir mavi boncuk takacaksınız.
Öyle olunca hani öyle bu işlerde karşı taraf mağdur olmaması için bütün yağ şeker unu getirip ondan sonra iyi bir helva yapmak lazım. İkimizin de galiba bir çıkınca börek yeme vakti gelmiş.
Evet. Bu kadar karbonhidrat. Çok güzel.
Bak hem rejimden bahsetti yayına girerken, şimdi börek yeme zamanı geldi diyor. Buyurun.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür katıldığınız için. Hafta yeni konularla birlikte olacağız inşallah. Avukat Bedrettin Can Bolat, Avukat Eyüp Sabri Can Bolat'tı konuklarımız. Hukuk Saati'nin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hukuk Saati.